Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim ücretim yalnızca Allah'a aittir. O, her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah, gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı yeni bir dizide sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli etnik grupların yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Sohbetimiz boyunca bizlere eşlik ederek en ilginç turizm dallarından biri olan mutfak kültürüyle daha yakından tanışalım ve sürdürülebilir gelişmedeki rolünden söz edelim.
Turizm dünyada en önemli gelir kaynağı olan sektörlerden biri olarak ülkelerin ekonomi ve siyasetinde kendi konumunu bulmayı başaran ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında etkili olan sektörlerden biridir. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşık 30 yıldan beri kalkınma edebiyatında kullanılıyor. Günümüzde ise birçok ülkede ve özellikle kalkınmakta olan ülkelerde hedef alınan konulardan biridir. 1987 yılında kurulan ve aynı yılda bildirisini Bizim Ortak Geleceğimiz adı ile yayınlayan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, sürdürülebilir kalkınma için belirli bir tarif sundu. Söz konusu komisyona göre, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılanması, tehlikeye atmadan mevcut kuşağın ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma, sürdürülebilir kalkınmadır.
Aslında sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların yok edilmesi, ekosistemin tahrip edilmesi, kirlilik, iklim değişikliği, orantısız nüfusun artması, adaletsizlik ve mevcut ve gelecekteki insanların yaşam kalitesini düşünmesi gibi konuların ortaya çıkarak yaşanması engelleyebilecek yöntemler sunuyor. Bu arada turizm sektörü çalışanları ise çeşitli turizm dallarını sürdürebilir kalkınma çerçevesinde yerleştirmeye çalışıyorlar ve bu bağlamda ise turizm sektörünün çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerine özenle dikkat ediyorlar.
Turizm kültürü, yoksulluğun azalması, iş sahalarının açılması ve sosyal adaletin sağlanmasının etkin faktörü olarak hızla gelişmekte ve globalleşmektedir. Fakat bu sektörün her geçen gün daha da gelişmesi için insanların turizmin tüm yönleri ve sürdürülebilir kalkınmanın diğer bileşenleri ile bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Buna dayanarak turizm sektörü ekonomik kar hesaplarına ilaveten sürdürülebilir kalkınmaya sebep olması için ev sahibi toplum ve çevresine en düşük zararı verecek şekilde planlanması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm gelişimi sabır, çaba ve uzun vadeli sorumluluk gerektirir ve ekonomi, toplum ve çevre olmak üzere üç temele dayalı olarak aralarında dengeyi sağlanmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde birlikteyiz. Biraz önce sizlerle sürdürülebilir kalkınmadan ve ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın oluşmasından söz ettik. Sohbetimizin devamında turizm farklı çeşitleri olduğunu, seyahate gönül veren birçok kişinin yaşamları boyunca tarihsel, spor ve sağlık turizmi ve ekoturizm gibi çeşitli turizmleri tecrübe ettiklerine değinmek istiyoruz. Fakat insanların yeni tecrübelere ilgi duydukları için yerli, geleneksel ve yöresel mutfağı tecrübe etmek ise en sağlıklı eğlencelerden biri olarak iyi tepkilerle karşılaşmıştır. Öyle ki mutfak kültürüne dayalı olan turizm dalı diğer turizm sektörlerinin tamamlayıcısı olarak sayılıyor ve günümüzde ise bağımsız bir sektör olarak turistler arasında kendine yer edinmeyi başarmıştır.
Mutfak kültürüne dayalı olan bu turizm sektörü, ev sahibi insanların mutfak kültürünün tecrübe edilmesi hedefiyle gerçekleşiyor. Aslında yemekler, ev sahibi toplum ve turistler arasındaki tarihi ve kültürel bağlara sebep oluyor. Yiyecekler ve içecekler turistler için çekici olabilir. Zira yemek, herhangi bir toplumun kültür, gelenek, mizaç ve hayat görüşlerinin ana sembollerinden biri olarak kabul edilir. Turistlerin hedefi her bölgenin kültür, gelenek ve tarihi geçmişiyle tanışmak ise her bölgenin mutfak kültürü ve gelenekleri bu bağlamda iyi bir araç olabilir.
Mutfak kültürüne dayalı olan gastronomi, turizm çok yeni bir sektördür. Öyle ki bu terimin kullanılması 2001 yılına dayanıyor. O tarihte gıda ve yemek turizmi terimi Uluslararası Gıda Turizmi Derneği Direktörü Eric Wolf tarafından kullanıldı. Söz konusu makale daha sonraları yemek ve gıda turizmi konusunda dünya çapındaki ilk kitap haline geldi. Kitap ise üniversite öğrencileri ve turizm sektörü çalışanlarına turizm hakkında akademik ve profesyonel çevreler arasında en önemli kitap olarak faydalı bilgiler aktaran kitap haline geldi. Antropologlar ve uzmanlar açısından yemek kültürü, yiyecekler ve içecekler her bölgenin geleneklerinde ve insanların davranışlarında özel konuma sahiptir. Bu yüzden gıda ve yiyecek antropoloji açısından uygarlıkların tanınmasında önemli ve anahtar unsurlardan biri sayılmaktadır. Thank you.
çağımızda mutfak kültürüne dayalı gastronomi turizmi, cirosu yüksek ve turizm sektöründe göz alıcı paya sahip olan bir piyasadır. Öyle ki dünyada turizm ekonomisinin yaklaşık 200 milyar doları yiyeceklere bağlıdır ve her turist ise seyahatlerinde 150 ila 200 dolar arasında yemek için harcıyor. Bu konu ise gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinde etkin ve önemli paya sahip olabilir.
Dünyanın en eski ve tarihi medeniyetine sahip olan İran ülkesi ise mutfak kültürü ve gelenekleri açısından dünyanın en zengin ve ilginç ülkelerinden biridir. İran, 2500 geleneksel ve yerli yemek ve 109 içecek ile dünyanın en zengin mutfak kültürüne sahiptir. İran yemeklerinin pişirme tarzı, Çin ve Roma yemek tarzı ardından dünyada 3. sırada yer alıyor. İran yemek çeşidi bolluğu açısından dünyanın zengin ülkeleri arasında yer alırken, her bölge ve etnik ise kendine has yemek kültürüne sahiptir. Tabii ki bunun sebebi ise her bölgenin kendine has doğası, iklimi ve kültürel özelliklerinden kaynaklanıyor.
Bu zengin mutfak kültürü tabii ki gastronomi turizm açısından çok çekici ve zengin kapasitelidir. İranlılar çeşitli yiyeceklerin yanı sıra özellikle yemek pişirme, tat ve yemek zevki konularında İran halkının kültürel tarihine dayalı kendine özgü kültür ve gelenekleri vardır. Aslında İranlılar için yemeğin sadece bir yemek öğünü olmadığı, yemeğin kendi kimliklerini, toplumlarını, değerlerini, konumlarını ve yaratıcılıklarını ifade etmek için kullandıkları bir kültür saydıkları söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, mutfak kültürüne dayalı olan gastronomi, turizmi ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin devamında gelecek bölümlerde sizleri İran'ın zengin mutfağı, kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmak için güzel ülkemizin çeşitli bölgelerini yolculuk ederek sizlerle beraber o bölgenin sofrasına oturacağız. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi İran'ın Gameri 4. yüzyılın ünlü şairlerinden Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki'nin yaşamı ve şiirlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Kameri 4. yüzyıl İran edebiyat tarihinin en parlak dönemlerinden biri sayılır. Uzmanlar ve edebiyatçılar İran'ın edebiyat tarihinde bunca şairin bir arada yaşadığı bir döneme seyrek rastlandığına inanıyor. Nitekim Kameri 4. yüzyılda şair sayısının çokluğu bu dönemin en önemli edebi özelliklerinden biri sayılıyor. Kameri 4. yüzyılın en seçkin şairlerinden biri ise Dakiki Tusi'dir. Üstad Ebu Mansur Muhammed bin Ahmet Dakiki, Samani döneminin en seçkin şairlerinden biri sayılıyor. Dakiki'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama yine de büyük bir ihtimalle Kameri 4. yüzyılın ortalarından İran'ın doğusunda yer alan Tus, Bel veya Merv kentlerinden birinde doğduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar Dakiki'nin şiir yazmaya gençlik çağında başladığını ve daha sonra kölesi tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Dakiki şiir yazmaya başladığında çok güzel kasideler ve gazeller yazmaya başladı. Ömrünün sonlarına doğru ise Şahname'yi kaleme aldı fakat ecel bu büyük şaire eserini tamamlamasına fırsat vermedi ve yazdığı Şahname yarıda kaldı.
Genç Şahname olarak da ün yapan Dakiki'nin Şahname adlı eseri İranlı bir padişah olan Genç Şahname'nin yaşam öyküsüyle ilgilidir. İran'ın milli hamasetlerinin en ilginç parçası olan Şahname, aynı zamanda Dakiki'nin kısa ömründe de bir nebze olsun açıklık getiriyor. Ve şaire İran edebiyat tarihinde ayrı bir cazibe kazandırıyor. Öyle ki bazı araştırmacılar Fars şiirinden söz ederken Dakiki'ye değinmeden geçilemeyeceğine inanıyor. Dakiki'den başta Lebabul Elbab, tarih ve edebiyat eserleri olmak üzere bazı tezkere kitaplarında dağınık halde bazı kasideler, gazeller ve şiirler geriye kaldığı anlaşılıyor. Bu eserler şairin bu alandaki maharet ve yeteneğini yansıtıyor. Ancak Dakiki'nin en önemli eseri Genç Tasbname adlı kitaptır. Eserde Kral Genç Tasb'ın saltanatı, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Genç Tasb'la Turanlı Ercasp arasında dini savaş yer alıyor. Fakat Dakiki bu eserin sadece 1000 beytini yazmayı başardı ve daha sonra hayatını kaybetti. İran'ın büyük şairi Ferdowsi ise bu 1000 beyti olduğu gibi Şahname adlı eserinde ve Dakiki'ye ait olduğunu zikrederek getirdi ve gerçekte bu eserin devamını yazdı.
Edebiyat uzmanları Dakiki'nin şiir divanı da yazdığını fakat zamanla yok olduğunu ve geriye seyrek sayıda beyit kaldığını belirtiyor. Belgelere göre Dakiki'nin şiir divanı Kameri 5. yüzyılın sonlarına doğru ve Nasır Hüsrev'in yaşadığı yıllara kadar vardı. Şu anda bu divandan birkaç gazel ve kaside bulunuyor. Dakiki şiir yazarken gayet sade ve akıcı bir dil kullanıyordu ve bu özelliği kendisinin kentsel bir yaşam sürdürdüğünün işaretiydi. Dakiki'nin benzetmeleri oldukça sade ve hissedilir bir şekildeydi. Bu özelliği şiirlerine ayrı bir cazibe katıyordu. Dakiki'nin düşüncelerini beyan etmek için kullandığı kalıplardan biri met ve gazel kalıbıydı. Şairden geriye kalan seyrek saydaki bu tarz şiirlerinde dua vasfediliyor ve met edilen nesne hakkında abartılı sözler sarf ediliyor.
Dakiki'nin gazelleri de gayet sade ve akıcıdır. Fakat bazı edebiyat eleştirmenleri Dakiki'nin gazellerinin sade ama akıcı ve hoş ahenkli olmadığını, bunun da şairin gençliği ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dakiki'den günümüze dek geriye kalan şiirlerde şairin kendi çağında yaygın olan gazel ve metlerde kullanılan tarzlara pek bağlı olmadığı anlaşılıyor ki bu da uzmanlarca bir kusur sayılıyor. Dakiki'nin şiirleri ayrıca şairin kısa ömrünü çok mutlu ve iyi yaşadığını gösteriyor. Şair sürekli seyahat halinde bir diyardan bir başka diyara gittiği ve hükümdarları methettiği, böylece gün geçirdiği anlaşılıyor.
Uzmanlar ve araştırmacılar Dakiki'nin yaşadığı çağda şiir ve şairlerin çok yaygın olduğu Horasan'da eski geleneklerin yeniden ihya edildiği bir dönem yaşandığına inanıyor. O dönemde birçok şair geçmiş şairlerin ve edebiyatçıların eserlerini ihya etmeye yöneldi. Fars şiiri ve edebiyatı Rudeki ve Şehit Belhi gibi şairlerin eserleriyle seçkin hale geldi. Çünkü o dönemde şairler unutulan eski gelenekleri ihya etmeye ve geçmiş kültürü Arap şiir tarzının yerine geçirmeye çalıştı ve Dakiki de bu şairlerden biriydi. Dakiki ömrünün sonlarına doğru Şahname'yi yazmaya başladı ancak bu eserden sadece 1000 beytini yazmayı başardı. Bu beytler ise Geçtasp'ın öyküsü, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp ile Turani Ercasp arasındaki dini savaşla ilgiliydi. Dakiki'nin ölümünden sonra Şahname yarıda kaldı ve eğer Firdevsi olmasaydı belki de Dakiki'nin bu 1000 beytlik şiiri de şiir divanı gibi yok olup gidecekti. Fakat Firdevsi Dakiki'nin 1000 beytlik şiirini olduğu gibi kendi Şahname adlı eserine aktardı.
Firdevsi Dakiki'nin Şahname'sini olduğu gibi kullanmasının sebebini gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Bu rüyada Dakiki, Firdevsi'den Geçtasname adlı eserini olduğu gibi Şahname'ye aktarmasını istiyor. Firdevsi de kabul ediyor ve uyandıktan sonra sözünü tutuyor. Nitekim Şahname'de sıra Geçtasp'ın öyküsüne gelince Firdevsi sözü Dakiki'ye ve şiirlerine bırakıyor. Firdevsi'nin Dakiki'den Şahname adlı eserinde naklettiği 1000 beytlik şiir gelecekte eski İran'da dini hamasetle milli hamasetin birleştiği nokta sayılır.
Araştırmacılara göre Dakiki'nin hamaset şiirleriyle Firdevsi'nin hamaset şiirlerini birbirinden ayıran şey Firdevsi'nin şairlik yöntemi ve akıcı ve bilge dilidir. Yine araştırmacılar bu iki şairin arasındaki farklılığı Dakiki'nin yazdığı 1000 beytlik şiirin Firdevsi'nin yazdığı şiir kadar muazzam olmamasına ve içinde Rüstem gibi bir pehlivanın rol ifa etmemiş olmasına bağlıyor. Belki de bu yüzden Dakiki'nin Şahnamesi mitolojik tarihte yaşanan olaylar zincirini anlatırken hak ettiği üne kavuşmamıştır ama yine de Dakiki'nin şiirleri Şahname adlı eserin bir parçası olmuştur.
Dakiki Geçtasname adlı eserinde öyküsüne Kral Geçtasp'ın tahtı Kral Lehrasp'tan devraldığı andan başlıyor. Lehrasp tahtı ve saltanatı Geçtasp'a teslim ettikten sonra kendisi Belh diyarına gider ve ibadetle meşgul olur. Tahta yeni geçen Geçtasp İran diyarının imarı ile ilgilenmeye ve insanları Allah'ın dinine ve doğruluğa ve adalete davet eder ve kendisi de adaletli davranır. O dönemde çevredeki bütün krallar Geçtasp'a haraç verir fakat bir tek Çin kralı Ercasp Geçtasp'ı haraca bağlamaktadır. Zerdüşt'ün zuhur etmesinin ardından Geçtasp Zerdüşt'ün dinine inanır ve bu dini İran diyarında yaygınlaştırır. Bu haberi duyan Ercasp perişan olur. Çünkü Geçtasp'ın yeni dine inandıktan sonra Çin'e çıkarmaya yapacağını ve inandığı dini yaygınlaştırmaya çalışacağını düşünür. Ercasp bu yüzden Geçtasp'ı kandırmaya çalışır ve ona bir mektupla beraber bol hediyeler gönderir. Fakat mektup Geçtasp'ı etkilemez ve savaş hazırlığına başlar. Ardından iki ordu arasında sert bir çatışma yaşanır ve Ercasp kaçmak zorunda kalır. Dakiki'nin Geçtasname'si burada son bulur ve daha sonra Firdevsi Çinlilerle ikinci savaşı anlatarak öyküyü sonlandırır. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Hazreti Ali aleyhisselamın Haneyn Savaşı ve bu savaşta İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi canı pahasına savunarak koruduğundan söz etmiştik. Şimdi sohbetimizin devamını dinleyelim.
Tebuk, İslam peygamberi İslam'ı yaygınlaştırmak amacıyla gitti en uzak bölgeydi. Öte yandan münafıkların Allah Resulü Tebuk'a doğru yola çıkarken sinsi hareketleri ve yaşanan gelişmeler, bu zümrenin İslam peygamberinin kurduğu yeni hükümete darbe vurmak için sürekli uygun bir fırsatı kolladıklarını gösteriyor. Nitekim münafıklar Allah Resulü'nün Medine'de yokluğu ve Tebuk Savaşı'na katılmak üzere bu kentten ayrılması onlar için şu an planlarını hayata geçirme bakımından çok iyi bir fırsat olacağını zannetmişti. Ancak münafıkların bilmediği şey, İslam peygamberinin Medine'de yokluğu sırasında Hazreti Ali aleyhisselamı Medine'de bırakmak istediydi. Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurdu: "Başka çare yok. Ya ben ya sen Medine'de kalmalıyız."
Böylece Hazreti Ali aleyhisselamın Medine'de kalması ile beraber münafıkların şom planı suya düştü. Ancak münafıklar bir başka şeytani planı gündeme getirdi. Münafıklar, Hazreti Ali aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin onu Tebuk Savaşı'na götürmek için tüm şevk ve isteğine karşın emrine uymadığı ve savaş meydanının yolunu tutmadığı yönünde bir spekülasyonu yaymaya başladı. Ancak Hazreti Ali hemen Allah Resulü'nün huzuruna müşerref oldu ve münafıkların yaymaya çalıştığı spekülasyonu o hazrete anlattı. O sırada Allah Resulü daha sonraları Menzilet hadisi adıyla ünü yapan bir hadisi gündeme getirerek şöyle buyurdu: "Acaba benim için Harun'un Musa için olduğu gibi olmayı istemez misin? Gerçi benden sonra başka peygamber yoktur." Ve böylece münafıkların bu komplosu da boşa çıktı ve Hazreti Ali'nin en parlak mevkilerinden biri daha İslam tarihinin sayfalarında kayda geçti.
İslam peygamberinin hicreti üzerinden 9 yılı aşkın bir süre geçiyordu. Bu süre zarfında İslam'ın tevhide daveti ve şirki reddetmesi Hicaz Yarımadası'nda yaşayan tüm müşriklere ulaşmıştı. Ancak buna karşın bazı bağnaz ve cahil insanlar şirk ve putperestlik üzerinde ısrarını sürdürmekteydi. Bu yüzden artık müşriklerin hoşuna gitmese bile şirk ve putperestliğin dosyasının tamamen kapanma zamanı gelmişti. İslam aleminin en büyük kongresi ve tevhid simgesi yani hac farizası da düzenlenmeliydi ve bu ibadetin merasimleri ve detayları her türlü hurafeden ve cahiliye çağının simgelerinden arındırılarak Müslümanlara üretilmeliydi. Bu yüzden İslam peygamberinin bu konuya el atması ve tevhidi hac farizasını düzenleme zarureti her geçen gün daha da hissedilir hale gelmişti. Fakat bunun için ilahi güvenli mekan yani Mescid-i Haram ve Kabe, Kureyş eşrafı ve elebaşlılarının insanları sömürmek ve köle yapmak ve kendi konumlarını da ve insanlık karşıtı çıkarlarını ve şirk kokan inançlarını korumak için kullandıkları putlardan temizlenmeliydi. Bu yüzden de İslam peygamberi Ebu Bekir'i bir heyetin başında Mekke'ye göndermeyi ve müşriklerden berat etmeyi anlatan Tevbe suresinin ilk ayetlerini Mekke'li müşriklere okumasına karar verdi. Ancak bu kafile henüz Medine'den pek fazla uzaklaşmadığı bir sırada Hazreti Cebrail Yüce Allah tarafından nazil oldu ve ilahi mesajı İslam peygamberine ileterek şöyle dedi. Berat mesajını ya kendin ya da senin hanedanından biri iletmeli. Bunun üzerine Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'ı çağırdı ve o hazretten özel atına binerek Mekke'ye gitmesini ve Yüce Allah'ın ve peygamberinin berat ayetlerini müşriklere okumasını istedi.
Hazreti Ali Aleyhisselam ilahi ayetlere göre yüksek ve güçlü bir sesle 4 maddelik kararnameyi şu şekilde müşriklere okudu. Artık putperestlerin Allah'ın evine girmeye hakkı yoktur. Kabe'nin hürmeti korunmalıdır ve bu yüzden hiç kimsenin cahiliye döneminin adetlerine göre elbisesiz tavaf etmemesi gerekir. Bundan böyle hiçbir putperest tevhidi hac merasimine katılamaz. Şimdiye kadar yapılan tüm anlaşmalar geçerlidir ve şirk, küfür elebaşları putperestlikten el çekmek ve İslami devlete karşı tutumuna açıklık getirmek üzere 4 ay fırsatları vardır.
Bu gelişmenin ardından ve kısa bir süre sonra müşrikler gruplar halinde tevhid inancına yönelmeyi başladı ve böylece hicretin 10. yılının ortalarında putperestlik dosyası hemen hemen kapandı ve böylece tevhid bayrağı dalgalanmaya başladı ki bu da yine Hazreti Ali Aleyhisselam'ın adına İslam'ın muhteşem tarihinde kayda geçen bir başka büyük onur oldu ve Hazretin tarihteki altın sayfalarına bir yenisi eklendi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu semavi dini yaygınlaştırmak amacıyla dünya devletleri liderlerine ve dini merkezlerin başlarına yazdığı mektuplara paralel olarak bir de Hicaz ve Yemen'in ortak sınırına yakın bir yerde yer alan Necran kardinaline de bir mektup yazdı ve onu İslam dinine davet etti. Allah Resulü'nün temsilcileri mektubu Necran kardinaline verdi. Kardinal mektubu dikkatle okudu ve karar almak üzere Hristiyanların büyüklerinden oluşan bir konsey kurdu. Konseye katılan şahsiyetler kendi aralarından 60 seçkin şahsiyeti seçerek Medine'ye göndermeye ve İslam peygamberi ile görüşmelerine, nübüvvet için gösterdiği gerekçelerini incelemelerine karar verdi.
Tahran Radyosu.
Hristiyan heyette yer alan Hristiyan'dan mantıklı ve ilkeli yaklaşım sergilemek yerine İslam peygamberiyle tartışmaya ve sürtüşmeye başladı ve İslam dinini benimseme karşısında direndi. O sırada vahiy meleği nazil oldu ve mübahele ayetini getirdi ve Allah Resulü'nü onunla tartışan ve hak söze boyun eğmeyenlerden en yakın akrabaları ile gelmeyi ve ardından birbirine lanet okumaya davet etmekle görevlendirdi. Ayet şöyle buyurmakta: "Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, giriniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim."
Kararlaştırıldığı gibi mübahelenin kararlaştırıldığı günün ertesi, Nasranilerin hepsi 70'ten fazla kendi alimlerinin eşliğinde Medine'nin çıkışında Hazreti Muhammed'in çok büyük ve kalabalık bir toplulukla onları yıldırmak ve korkutmak için geleceğini bekliyorlardı. Aniden Medine kalesinin kapısı açıldı ve Hazreti Muhammed sağında bir genç, solunda hicaplı bir kadın ve ön tarafında ise iki çocuk olduğu bir halde gelerek Nasranilerin karşısındaki bir ağacın altında oturdular. Sadece 5 kişiydiler.
Nasranilerden büyük alimi kardinal, mütercimlerden Muhammed ile gelenlerin kim olduklarını sordu. Mütercimler, o genç, onun damadı ve amcası oğlu Ali bin Ebu Talip'tir. O kadın, onun kızı Fatıma Zehra'dır. O iki çocuk ise onun torunları ve kızının evlatları olan Hasan bin Ali ve Hüseyin bin Ali'dir, dediler. Kardinal bu durumu görünce Nasrani papazlara şöyle dedi: "Bakınız, Muhammed nasıl da mütmain bir halde en yakınlarını, evlatlarını ve en çok sevdiği azizlerini mübahileye getirip onları belaya maruz bıraktı. Allah'a andolsun ki eğer onun tereddüt veya korkusu olsaydı asla onları getirmez ve mübahaleden vazgeçerdi veya en azından ailesinden olan azizlerini bu hadiseden uzak tutardı. Onun da mübahale yapmamız kesinlikle doğru değildir. Eğer Rum İmparatorluğundan korkmasaydım ona iman ederdim. Öyleyse onun isteklerini kabullenerek onunla anlaşıp kendi şehrimize dönelim. Onların hepsi söylediklerin sahih ve doğrudur," deyip kardinali tasdik ettiler. Daha sonra kardinal, "Peygambere biz seninle mübahale yapmıyor, anlaşmak istiyoruz," dedi. Hazreti onların bu teklifini kabul etti.
Barış anlaşması Ali bin Ebu Talip aleyhisselamın eliyle yazıldı. Evrafi kumaşlarından her kumaşın kıymeti 40 dirhem olmak şartıyla 2000 kumaş, 1000 miskal altın ve bunların yarısının yani 1000 kumaş ve 500 miskal altının Muharrem ayında ve diğer yarısının da Recep ayında verilmesinin gerekliliği yazıldıktan sonra her iki taraf da imzaladı. Ve böylece Hazreti Ali aleyhisselamın İslam tarihinde onurlarına mübahalede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarafından en yakını olanlardan biri olarak seçilmesi de eklenmiş oldu.
İslam dininin artan nüfuzu ve gücü Allah Resulüne bu semavi dini yayma ve tevhid inancını başka ülkelere ihraç etme fırsatı sağladı. Allah Resulü bu çerçevede sahabeden Muaz bin Cebel'i Yemen'e yolladı ve o diyarda yaşayan insanlara tevhid inancı ve İslam'ın sesini duyurmasını ve bu semaviliğini anlatmasını istedi. Ancak Muaz tüm çabalarına rağmen Yemen halkını İslam dinine cezbetmekte pek başarılı olamadı ve bu yüzden Medine'ye geri döndü. Allah Resulü bu kez Halid bin Velid'i bu iş ile görevlendirdi. Ancak Halid bin Velid de 6 ay çabadan sonra Yemen halkını İslam dinini benimseme konusunda ikna edemedi ve Medine'ye geri döndü. Sonunda Allah Resulü Hazreti Ali'nin tüm görevlerde sergilediği başarıyı da göz önünde bulundurarak o Hazreti Yemen'e yolladı ve mantık gücü ve iyi davranışla halkı doğru yola hidayete erdirmesine buyurdu.
Hazreti Ali Aleyhisselam Yemen sınırının sıfır noktasına geldiğinde İslam askerlerini sıraya dizdi ve sabah namazını cemaat şeklinde kıldırdı. Hazreti Ali Aleyhisselam daha sonra Yemen'in en büyük aşireti olan Hamdan aşiretinin tüm fertlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tevhide çağrı olan mektubunu dinlemeye davet etti. Hazreti Ali Aleyhisselam Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra konuşmaya başladı ve konuşması o kadar cazip, mantıklı ve ilkeliydi ki dinleyenleri derinden etkiledi ve hepsi bir günde İslam dinine iman etti. Hazreti Ali bu macerayı bir mektupla İslam peygamberine rapor etti. Allah Resulü bu gelişmeden çok sevindi ve secde ederek Allahu Teala'ya şükretti. Hazreti Ali'nin bu görevinde başarılı olmasının en önemli noktası, Yemen milleti hür bir şekilde ve kendi iradeleriyle İslam dinini benimsemiş olmalarıydı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce www.parsude.ir takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ahmet bin Musa Şah Çırak Hazretlerini Anma Günü Özel Programı.
Hicri Kameri 6 Zilkade, Ehl-i Beyt imamlarının 7.'si Hazreti Musa Kazım'ın evlatlarından ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşi Hazreti Ahmet bin Musa'nın veladet günüdür.
Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbeti hep birlikte dinleyelim.
Hicri Kameri 7. asrın başlarında Emir Mukarrebuddin Mesud Şiraz kentini geliştirme işlerine başladı. Şerif ve sorumlu biri olan Mesud, Salgurluların başkenti olan Şiraz kentini temizlemeye ve güzelleştirmeye çalıştı ve eski evleri onarırken yıkılanları inşa etti. Kenti yıkıntılar ve topraktan temizlerken kafasından aldığı bir kılıç darbesiyle öldürülen uzun boylu ve güzel bir genç adamın taze cesediyle karşılaştılar. İşçiler genç adamın cesedini topraktan çıkarıp konu hakkında Emir Mesud'a haber saldılar. Emir bazı yetkilileriyle birlikte yıkıntıların bulunduğu yere gitti ve uzunca yapılan araştırmaların ardından üzerinde El İzzetullah Ahmet bin Musa yazılı yüzük gibi bazı kanıtlara dayanarak cesedin İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşi Ahmet bin Musa'ya ait olduğu anlaşıldı.
Emir Mukarrebuddin Mesud'un emri üzerine orada onun pak cesedine namaz kılındı ve Şiraz kentinin alimleri ve büyüklerinin katıldığı cenaze töreni ile saygıyla toprağa verildi. Ardından orada büyük, güzel bir bina yapıldı. Böylece ziyaretçiler orada bu imamzadeyi ziyaret ederek ibadet edebildiler. Bazı tarihçiler bundan önce Ahmet bin Musa'nın kabrinin Buveyhoğullarının en tanınmış hükümdarı olan Azad-ud-Dole Deylemi döneminde ortaya çıktığını belirtiyorlar. Fakat zaman aşımı ve yaşanan depremler nedeniyle mezarının yeri gözlerden gizlendi. Ta ki Hicri 745 yılında tekrar ortaya çıkartıldı.
Şahçera ve Seyyid el-Sadat el-Azem olarak da bilinen Seyyid Emir Ahmet, Ehlibeyt imamlarının yedincisi İmam Musa Kazım'ın muhterem evladı ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın erkek kardeşidir. Bu imamzadenin doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Fakat bazı kaynaklar 6 Zilkade ve Medine'de doğduğunu belirtiyorlar. Annesi Ümmü Ahmet olarak bilinirdi. Ümmü Ahmet'in 3 evladı vardı. Ahmet, Muhammed ve Hamza. Fakat Ahmet bin Musa'nın yüksek konumu itibariyle ona Ümmü Ahmet olarak hitap ediyorlardı. Ümmü Ahmet ayrıca İmam Musa Kazım tarafından çok sevilir, o hazretin tamamen güvendiği biriydi. Nitekim Abbasiler döneminin baskı ve Hafakan döneminde o hazretin sırlarının adeta kapalı kutusuydu.
Ahmet bin Musa, cömertliği ve cesareti nedeniyle babasının her zaman övdüğü yüksek konumlu ve dindar şahsiyetlerden biriydi. Cömert, cesur, erdemli, dindar ve zengin bir şahsiyet olan Ahmet bin Musa kendi mübarek elleri ile Kur'an-ı Kerim'i yazdı. Ayrıca bizzat babası ve değerli atalarından naklen birçok hadis de nakletmiştir.
Abbasi döneminin özelliklerinden biri farklı mezheplerin ortaya çıkmasıdır. Bu dönemde başlıca Şii mezhepleri ortaya çıktı. Zira Abbasi halifelerinin yöntemi ve karakteri böl yönet politikasına uygun olarak her zaman kitleler arasında siyasi ve dini farklılıkları kışkırtmaya yönelikti. Onlar aynı zamanda Ehlibeyt imamlarını sürgün veya hapsederek iktidarlarını artırmaya ve Ehlibeyt aşıklarını daha da zayıflatmaya çalıştılar.
İmam Musa bin Cafer'in Harun er-Reşid tarafından masumane şehadeti ardından İmam Rıza Aleyhisselam'ın bilge tutumundan yanlış anlayışa sahip olan bazıları Ahmet bin Musa'yı kendi imamları olarak bildiler. Onların seçimleri sadece siyasi tutumlardan değil, o dönemdeki diğer bazı yaygın inançlar da bu konuyu yoğunlaştırdı. Şiilerden ve Ehlibeyt aşıklarından bir grup, Ahmet bin Musa'nın faziletlerini ve sevilmesinin muhterem babası İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın gözünde görmüşlerdi. Diğer yandan onun imamın vasilerinden biri olduğu sayılması nedeniyle de imametin Hazreti Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadeti ardından Ahmet bin Musa'ya ulaşacağını savunuyorlardı. Bu yüzden de Ahmet bin Musa'nın evine koşarak kendisine biat ettiler.
Tahran Radyosu.
Ahmet bin Musa başta görünüşte bunu kabul etti ve camiye giderek onlardan biat aldı. Ardından minbere çıkarak fasih bir hutbe okudu ve halka hitaben şöyle dedi. Ey insanlar! Sizin benimle biat ettiğiniz gibi ben de kardeşim Ali bin Musa ile biat etmişimdir. Babamdan sonra önder ve halifi odur. O Allah'ın velisi ve resulüdür. Bana ve size bir an önce onun emrine girerek ona boyun eğmemiz farzdır. Ahmet bin Musa'nın bu sözüyle herkes teslim oldu ve onun ardından camiden çıkarak İmam Rıza aleyhisselamın huzuruna çıkarak o hazrete biat ettiler. Yaşananların ardından İmam Ali bin Musa aleyhisselam kardeşine dönerek hakkı gizlemeyip zayi etmediğin gibi Allah da dünya ve ahirette seni zayi etmeyecektir diye buyurdu.
Daha önce de belirtildiği gibi bu dönemde Abbasi halifeleri sinsi politikalarıyla başta Ehl-i Beyt aşıkları olmak üzere halkı daha fazla hakimiyet altına almaya çalışmıştı. Bu yüzden Harun el-Reşid'in oğlu Ma'mun kardeşini öldürerek hilafeti gasp etmenin ardından görünüşte veliahtlığı İmam Rıza aleyhisselama devretmek istedi. Ve imamı da Medine'den kendi hükümetinin başkenti olan Tus'a çağırdı. Fakat İmam Rıza aleyhisselamın hilafetinin ve velayetinin haklılığından çok zaman geçmeden insanlar için daha açık hale geldi. Bu yüzden de Ma'mun daha fazla bu hakikate dayanamadı ve İmam Rıza aleyhisselamı şehit etmeye karar verdi.
Ahmet bin Musa, İmam Rıza aleyhisselamın şehadeti öncesi o hazrete yardım için birçokları ile Medine'den Horasan'a doğru yola çıktı. Ahmet'in bu hareketinden Ma'mun kaygılandı. Fakat her diyarda birçoklarının ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarının Ahmet bin Musa ve kervanına katıldığını duyunca dehşete kapıldı. Bazı tarih yazarları Ahmet'e yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını belirtiyor. İmam Rıza aleyhisselamın kardeşlerinin hükümetin merkezine gelişini kendi hassas durumuna ciddi bir tehdit olarak gören Ma'mun, bütün hükümdarlarına kervanların hareket etmekten alıkoymalarını, yapabilirlerse onları Medine'ye geri çevirmelerini, aksi halde hepsini öldürmelerini emretti.
Ma'mun'un emri hangi şehre ulaştıysa kervan oradan çoktan geçmiş olurdu. Ta ki Ahmet bin Musa kervanı Şiraz kentine gelişinden önce hükümranın hükmü kente ulaştı. O dönemde Şiraz valisi Gatlek Han büyük bir ordu ile kentin dışına çıkarak Ahmet'in kervanının yolunu kesti. Bu sırada İmam Rıza aleyhisselamın şehadet haberi Ahmet'e ulaştı. Bu yüzden de yarenlerini toplayarak aldığı haberi onlarla paylaştı ve şöyle dedi. Bunların hedefi Ali bin Ebu Talip evlatlarının kanını akıtmaktır. Sizlerden herhanginiz isterse geri dönebilir veya bir kaçış yolu biliyorsa gidebilir. Fakat ben bu şirretlere karşı cihat etmekten başka çarem yoktur. Fakat Ahmet bin Musa'nın tüm kardeşleri ve yarenleri o hazretin eşliğinde cihat etmeye hazır olduklarını söyleyince o da yarenleri hakkında hayır duasında bulunarak öyleyse mücadele için kendinizi hazırlayın buyurdu.
Ahmet bin Musa aleyhisselam vefalı ve sadık yarenleriyle ardı ardına 3 savaşta zafer kazandı. Fakat Şiraz hükümranı Ahmet bin Musa'nın ordusundaki aşk ve fedakarlığına karşı savaşamayacağını anlayınca hileyle geri çekildiğini ve yenildiğini göstermeye çalıştı. Böylece Ahmet bin Musa'nın ordusunu kentin içine çekmeyi başardı. Ardından kentte Ahmet bin Musa'nın ordusunu tarumar ederek hepsini şehit ettiler. En son kişi olarak Ahmet bin Musa da arkadan başına indirilen kılıç darbesiyle şehit oldu. Ardından arkasındaki evi üzerine yıktılar. Böylece naaşı bir yığın mollozun altında kaldı. Burası şimdi o hazretin türbesi ve mutahhar mezarıdır.
Hicri Şems'e 1386 yılında Fars Eyaleti Halk Kültürü Konseyi'nde bir günün Şahçırak günü olarak belirleme kararı alındı. Bu yüzden de konu uzmanları o hazretin veladet gününü bunun için seçilmesini önerdiler. Böylece tarihçiler ve araştırmacılar da kesin doğum tarihini belirlemek için araştırmalarına başladılar. Ancak bazı araştırmaların ardından uzmanlar kesin olmamakla birlikte Şahçırak doğum gününün 16 Zilkade olduğunu açıkladılar.
Böylece Ehl-i Beyt Kerimesi Hazreti Masume Selamullah Aleyha ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet günlerinin başlangıcı ve sonu olan Keramet 10 günü kapsamında bir günün Şahçırak günü olarak belirlenmesine karar verildi. Bunun üzerine Kültür Devrimi Yüksek Konseyi Ahmet bin Musa Şahçırak'ı anma günü olarak Keramet 10 gününün 5. günü olan 6 Zilkade'yi Ulusal İslami Münasebet olarak Şahçırak adı ile takvimlerde kaydetti.
Değerli dinleyiciler, Ahmet bin Musa Şahçırak Hazretlerini anma günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsurey.ir adresinden takip edebilir, elektronik posta adresimiz olan turkish@ws.irib.ir'e görüş, istek ve eleştirilerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İran'ın batısındaki Kermanşah şehrinin devasa bir duvarında mitolojik bir Yunan kahramanının kabartmasının bulunduğunu biliyor muydunuz? Daha da ilginç olanı Sakkız bölgesinde Herkül'ün evi olarak bilinen bir mağara bulunmaktadır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. İran'ın Tarihi Hazineleri isimli podcast'in bugünkü bölümünde İran'daki Herkül hikayesinden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Selukuslar döneminden kalma Herkül kabartması. Herkül heykeli Bistun yani Kermanşah bölgesinin arkeolojik sitesinde yer almaktadır. Bu 1,5 metre uzunluğundaki kabartma heykel cilalı dağ taşından yapılmış ve arkasından ona bağlanmıştır. Herkül, dirseğin üzerinde duran yarı bükülmüş sol kanadı uzun bir platform, 2,20 metre üzerinde ve sol elinde yüzüne yakın bir fincan vardır. Sağ el, diğer bacağın üzerinde durmaktadır. Heykelin arkasında bir zeytin ağacı, bir kapı kemeri, bir ok tutacağı, yuvarlak bir başak kulesi ve 7 tabakalı antik Yunanca bir yazıtta tasvir eden taş resimler yer almıştır. Herkül'ün gövdesi altında bir aslan görüntüsünü de görür. 1958 yılında rastlantısal olarak bir yol inşaatı sırasında keşfedilen bu heykelin parçalarından hırsızlık olmuş ve imha edilmiştir. Bu heykelin orijinal başı, Kermanşah bölgesinin kültürel mirasının hazineleri arasında korunmaktadır. Büyük Dariş'in önemli yazıtının bulunduğu Bistun'un tüm dünya mirası, Herkül heykeli ve düzinelerce diğer tarihi eserin yanı sıra düşündürücü doğal çevre bölgenin turistik cazibe merkezlerinden biridir. Bu toprakların batısında yer alan İran'ın en uzun dağ silsilesi Zagros, dolambaçlı yolundan Bistun adı verilen devasa bir duvara ulaşıyor. Tarihe, özellikle de İran'ın eski tarihine meraklı olanlar, 2. Ahameniş Kralı Dariush Ahameniş'in yazıtının bulunduğu Bistun'u bilirler. Ancak bizim üzerinde durmak istediğimiz asıl konu, bu yazıt değildir. Bu dağın kalbinde yer alan İran'ın en eşsiz heykeli sayılan muhteşem bir heykel. Bu figür, antik Yunan'ın mitolojik kahramanı Herkül'dür. İlk denemesinde bir erkek aslanı öldürüp derisini yüzen tanrıların tanrısı Zeus'un oğlu. İran'da Herkül heykelini neden ve nasıl yapıldığına geçmeden önce Herkül'ün kendisinden bahsedelim. Kimdi ve Yunanlılar için önemi neydi ve neden İranlılar ile Yunanlılar arasındaki çatışmalara rağmen bu heykel İran'da kaybolmadı? Herkül'ün Roma dilindeki adı olan Herakles, Hera'nın görkemi anlamına gelir. Herakles, antik Yunan ve Roma'nın mitolojik kahramanlarından biri olup, Yunan tanrıları Zeus ve Alkmene'nin oğludur. Yunanistan'daki Herkül efsanesi uzun ve çalkantılı bir efsane olarak bilinir. Zeus, tanrılara yenilmez ve ölümsüz bir çocuk doğurmaya yemin etmişti. Evet, o Herkül'ün ta kendisidir. Herkül'ün doğduğu andan itibaren baş düşmanı olan Zeus'un eşlerinden biri olan Hera, onu muhtelif hile ve oyunlarla deliye çevirmeyi başarmıştır. Herkül, dizginsiz bir çılgınlık içinde zihnindeki hayali hayvanlara ateş ediyordu. Yeğeni Iülaos'a başarısız bir saldırı düzenledi. Ancak sonunda karısı Megara ve 3 çocuğu bu delilikten kurtulamadı ve onun tarafından öldürüldü. Herkül, karısını ve çocuklarını öldürdükten sonra Apollon'a, tanrısına giderek ondan yardım istedi. Apollon'un kahini, Makena, ülkesinin kralına 12 yıllık hizmetten sonra serbest bırakılmasının ve geri dönüşünün yollarını anlattı. Herkül o topraklara gidip kral Makena'ya Zeus'un oğlunun bu aşamalardan çıktıktan sonra özgür bir adam olabilmesi için 12 aşamalı bir mücadele başlatır. Herkül'ün gücünün sınandığı ilk dövüş, Amfitriyon'un sürülerini yok eden bir aslanla yaptığı dövüştü. Daha sonra diğer aşamaları başarıyla geçerek özgür bir adam olur. Herkül'ün savaşı 12 aşamadan oluşuyordu. Nemia'yı aslanını öldürmek, 9 başlı Hidra yılanını öldürmek, Krina geyini yakalamak, Arimantos yaban domuzunu öldürmek, Avgias kralının ahırını temizlemek, Estamofalos kıyılarındaki etçil kuşları öldürmek, Krit'te bulunan yaban ineği yakalamak ve öldürmek, Diomedes kısraklarını yakalamak, Hippolyta kuşağını ele geçirmek, Greon sürüsünü yakalamak, Hesperides bahçesinden altın elmaları ele geçirmek ve Srebrosa getirmek ve Hades üç başlı köpeği yeryüzüne indirmek. Evet, Herkül'ün hikayesi burada bitmiyor. Birçok iniş çıkışlar yaşıyor ve nihayet Yunanlıların ilk mitolojik kahramanı oluyor. Yüzü M.Ö. 8. yüzyılda Yunan sanatında tasvir edilmiş ve ayrıca Yunan paraların üzerinde Herkül'ün resmini görebilirsiniz. Peki ama Herkül'ün İran'da ne işi var? Herkül'ün İran'daki varlığının sebebi Yunan Selukusların İranlı Patlarla çatıştığı zamanlara kadar uzanıyor. Yani yaklaşık 2180 yıl önce, milattan önce 153 yazının sonunda Selukuslar İran'da Part ordularıyla çatıştı. O dönemde 1. Mehrdad Patlara ve 2. Demetrius Selukuslara liderlik ediyordu. İkisi arasındaki savaşlarda Selukuslar Part topraklarının bir kısmını işgal edebildiler. Bu zaferlerden birinde Herkül heykelinin dağın ortasına oyulmuş olması muhtemeldir. Yani 1. Mehrdad'ın ordusunun Selukusları mağlup edip Babil topraklarına ilerleyerek Selukus kralı 2. Demetrius'u mağlup etmesinden önce. Fakat Selukuslara karşı kazanılan zaferden sonra Partlar bu heykeli yıkmayıp onu muhafaza mı ettiler? Aslında Eşkaniler yani Partlar bu heykeli yok etmek için hiçbir neden görmediler. Zira onlar Yunan kültürü ve sanatına ilgi duyuyorlardı. Sikkelerinde Yunanca yazılar görülmekte olup kendi dönemlerinden başka Herkül heykelleri de yapılmıştır. Bunlardan biri Susa Müzesi'nde bulunmaktadır. Şimdi bu heykelin dağın kalbinden ortaya çıktığı zamana yani 1958 yılına dönelim. Bu yıl İran'ın batısındaki Hamedan şehri ile Kermanşah arasında bir yol hayata geçiriliyordu. Buna göre bu yolun Bistun tarihi kompleksinin yanından geçmesi gerekiyordu. Projenin ustabaşı Ali Selmani, buldozerlerin tırmaklarının sert bir cisme çarptığını fark ettiğinde, işçiler endişesiz bir şekilde dağ duvarını temizliyor ve yol inşaatı için eğimin bir kısmını düzleştiriyorlardı. Daha sonra ustabaşının uyarısıyla buldozer kapatılır ve tüm işçilerin çabalarıyla taş parçaları heykelden kaldırılarak Herkül figürünün bir parçası olarak ortaya çıkarılır. İlerleyen süreçte birçok takip ve çalışmayla proje durdurulur. Heykele daha fazla zarar vermeyecek şekilde yol alınır. 12 gün süren kazı çalışmalarının ardından dağın ortasından çıkarılan bu heykel bizim bugün kendisinden bahsettiğimiz Herkül'üdür. Ne yazık ki buldozerin ilk çarpmasında Herkül heykelinin sakalının bir kısmı çenesinden kopmuş, kazı sırasında heykelin elleri ve kupada zarar görmüştür. Aynı zamanda çakıl taşları arasında yapılan uzun aramalarda heykelin sakalının bir kısmı bulundu. Buldozerin çarpması sonucu vücudundan ayrılan heybetlinin başı birkaç gün sonra bulundu. Ardından her ikisini de bulup heykele eklediler ve sonuçta İran'ın Herkül'ü ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sol dirseğin üzerine yaslanan ve sağ elinde bir fincan tutan şişman bir adam sağ elini sağ bacağının dizine koymuş. Bu heykel formu zaferdeki gücün ve rahatlığın işareti olarak bilinmektedir. Heykelin arkasında yay ve ok sarkan bir ağaç, yanında ise büyük bir gürz görülmektedir. Herkül'ün arkasındaki ağacın muhtemelen Yunanlılar için kutsal olan bir zeytin ağacı olduğunu ve Herkül'ün topuzunu bundan yaptığını söylüyorlar. Bu heykelin alt kısmında kükreyen bir aslan oymağı bulunmaktadır. Bu rol ilk başta Herkül'ün yatağına astığı aslan derisi olarak tanımlanmıştı. Ancak araştırmacılar daha sonraki araştırmalarında bu aslanın Herkül ile aynı anda oyulmadığı ve ondan daha eski bir zamanda olduğu sonucuna varıldı. Çünkü aslanın sırtındaki eğrilik ortadan kaybolmuş olup eski aslan imgesinin üzerine daha sonra Herkül imgesinin oyulduğu anlaşılmaktadır. Peki bu Herkül heykelinin Yunan olduğunu ve İran Rüstemi olmadığını nereden biliyoruz? Herkül heykelini onun sırtında bulunan yazıttan anladılar. Yunanca harflerle yazılmış, belirsiz bir yazıya sahip olmasına rağmen Herkül'ün adını içeren bir yazıt bulunmaktaydı. Buradaki yazıya göre bu heykelin M.Ö. 153 yılının yazında Selukuslar ile Partlar arasında yapıldığını söylediğimiz savaşta kazanılan zafer nedeniyle yapıldığı anlaşılmıştır. Herkül Bistu'nun heykeli keşfedildikten sonra çeşitli olaylar yaşadı. Kafası birkaç kez çalındı ve her seferinde bulundu ve sonunda İran'ın kültürel miras uzmanları Herkül'ün kafasını müzede tutmak zorunda kaldı. Herkül heykelinin başı kültür hırsızları tarafından iki kez çalındı ve yeniden bulundu. 1993 yılındaki hırsızlık olayında heykelin başı ciddi şekilde hasar görmüş ve o zamanki yetkililer bu kültürel ve tarihi eserin daha fazla zarar görmesini ve yok edilmesini önlemek için çağdaş sanatçılara aynı taştan yani kireç taşından yapılmış benzer bir baş daha yapılmalarını emredilmiştir. Daha sonra orijinal kafayı kültürel miras hazinesine yerleştirdiler ve yerine özelleştirilmiş bir kafa koydular. Şimdi Herkül hala bistonun duvarına yaslanmış bir şekilde karşıya bakıyor. Herkül'ün İran'daki varlığının sadece heykeliyle bitmediğini daha önce belirtmiştik. İran'da da kendine ait bir evi bulunmaktadır. Evet, dağın ortasında bulunan bir ev. Batı İran'ın dağlarındaki Karaftu mağaralarından birinde. Bu mağaralar İran'ın batısındaki Sakkez şehrini yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunmaktadır. Burası Makedonyalı İskender'in İran'a girip imparatorluğunu kurduğu bölgedir. Makedonya hükümdarı M.Ö. 323'teki ölümünden sonra geniş imparatorluğu bölündü. İmparatorluğun Asya'ya bölünmesinin ardından 1. Seleukos ilk olarak M.Ö. 321 yılında Babil'in Mezopotamya bölgesini fethetti. 1. Seleukos daha sonra Antakya'yı kurdu ve eski Makedon İmparatorluğuna ait olan Yakın Doğu'nun çoğunu kapsayacak şekilde topraklarını genişletti. Seleukos İmparatorluğu topraklarındaki birçok halk arasında farklı kültürlere ve dinlere karşı genel olarak nispeten hoşgörülü olmasına rağmen Yunan dili ve gelenekleri yaygın olarak tercih ediliyordu. Bu hanedan M.Ö. 312'den M.Ö. 63'e kadar iktidarda kaldı. Şimdi daha önce sözünü ettiğimiz Karaftu mağaraları ve Herkül'ün evinden bahsedelim. Bahsettiğimiz mağara aslında devasa bir kireç taşı çıkıntısının içinde oyulmuş irili ufaklı mağaraların toplamıdır. Karaftu mağaralarının birkaç milyon yıl önce jeolojik ve hidrolojik kuvvetlerin etkisiyle oluştuğu belirtiliyor. Bilim insanları bu kayaların bir zamanlar su altında olduğuna ve milyonlarca yıl içinde ortaya çıkıp Batı İran'ın dağ sırasını oluşturduğuna inanıyorlar. Bu mağaralar kendiliğinden oluşmuş. Ancak eski insanlar mağara grubunu birbirine bağlayan küçük geçitleri oyarak burayı küçük bir yerleşim yeri haline getirmiştir. Arkeologlar mağaraların içinde bölgenin farklı tarihi dönemlerine ait çanak çömlek ve objeler buldu. Arkeolojik kanıtlara göre yüzyıllar boyunca insanların bu bölgelerde yaşadığı ve antik çağda Avrupa'yı Çin'e bağlayan ünlü İpek yolu üzerinde yer almaları nedeniyle özel bir öneme sahip oldukları belirtiliyor. Birçoğu bu mağaraların Seleukos savaşçılarının kampı veya kışlası olduğuna inanıyor. Bu mağaraların Herkül'ün evi olduğunu belirtmiştik. Bunu mağaralardan birinde bulunan bir yazıttan biliyoruz. Üçüncü kattaki odalardan birinin girişinde Herkül evi adı verilen eski Yunanca yazıyla yazılmış bir yazıt bulunmaktadır. Yazıt şaşırtıcı derecede iyi korunmuş ve üzerinde şöyle yazılmıştır. İşte Herkül'ün evi, bu mağaraya giren herkes güvendedir. Bu gizemli ve büyüleyici buluş, İran'da bulunan ve korunan antik Yunan eserlerinden birkaç örneğinden sadece biridir. Bir zamanlar bu mağaralarda yaşayanların, antik Yunan'ın ilahi kahramanı Herkül'e koruyucuları olarak saygı duyduklarına dair bir inanış bulunmakta. Bu da bu uzak yerin insanlarının Yunanistan ve Yunan kültürüyle doğrudan bağının bir göstergesi sayılıyor. Evet, bugünkü sohbetimizde sizlere Herkül'ün İran'daki hikayesinden bahsettik. Umarız bu bölüm ilginizi çekmiştir. Değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast'i dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber olabilmek umuduyla mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.